Ayrım 26. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 266. Hiç gelmedi bu haber. Çünkü Fermina Daza sağdı. Sağlığı da yerindeydi. Kuzeni Hildebranda Sanchez'in dünyadan ele çekmiş yaşadığı Flores de Maria köyüne yarım mil uzaklıktaki çiftliğinde. 25 yıllık dengeli evliliklerinin biricik ciddi bunalımı ile ikisi de yetinmediler gibi tedirgin olduklarından, kocasıyla aralarında anlaşmaya vardıkları gibi sessizce gitmişti. Olgunluk çağının dinginliğinde büyümüş, iyi yetişmiş çocukları, önlerinde buruklaşmadan yaşlanmayı öğrenecekleri açık bir gelecekle, kendilerini artık herhangi bir aksiliğin tuzağından korunmuş hissettikleri bir sırada hazırlıksız yakalamıştı onları bunalım. İkisi için de öyle beklenmedik bir şeydi ki, Karayipler'de alışıldığı gibi kavgalar, gözyaşları ya da arabulucularla değil, Avrupalılar gibi akılcı bir yoldan çözmek istediler sorunu. Ne buralı ne de oralı oldukları için de sonunda hiçbir yere ait olmayan çocukça bir duruma saplandılar. Sonunda Fermina Daza niçin, kime gideceğini bile bilmeden salt öfke yüzünden gitmeye karar vermiş, kocası da suçluluk duygusuyla eli kolu bağlı olduğundan onu alıkoymayı başaramamıştı. Gerçekten de Fermina Daza bir gece yarısı yüzü yas tülüyle örtülü alabildiğine gizlilik içinde gemiye binmişti. Ama Panama'ya giden Cunard Transatlantik'ine değil, San Juan de la Cienega'ya, doğduğu, ergenliğe dek yaşadığı, yıllar geçtikçe dayanılmaz bir özlem duyduğu kente düzenli seferler yapan küçük bir gemiye. Kocasının isteğine ve o dönemin alışkanlıklarına karşı çıkarak, evdeki hizmetçilerle birlikte yetişmiş 15 yaşında bir vaftiz evladından başka kimseyi almamıştı yanına. Ama yolculuğu gemi kaptanlarına ve bütün liman makamlarına bildirilmişti. Düşünmeden bu kararı aldığında çocuklara Hildebranda teyzelerinin yanına gittiğini söylemişti. Ama orada kalmaya kararlıydı. Doktor Juvenal Urbino onun karakterinin sağlamlığını çok iyi biliyordu. Ama öyle üzgündü ki suçunun ağırlığından ötürü Tanrı'nın verdiği bir ceza gibi alçak gönüllülükle kabul etti gidişini. Ama daha geminin ışıkları gözden yeter yitmez ikisi de güçsüzlüklerinden ötürü pişman oldular. Çocukların durumu ve eve ilişkin başka konularda biçimsel bir yazışma sürdürmelerine karşın hemen hemen 2 yıl boyunca hiçbiri gururun aşındırmadığı bir dönüş yolu bulamadı. Çocuklar 2. yıl okul tatillerini geçirmeye Flores de Maria'ya gittiler. Fermina Daza yeni yaşamına uyum sağlamış görünmek için elinden gelenin çoğunu yaptı. En azından Doktor Juvenal Urbino'nun oğlunun mektuplarından çıkardığı sonuç buydu. Üstelik o günlerde Riohacha Piskoposu gösterişli bir biçimde bir sayvanın altında altın yaldız koşumlu ünlü beyaz katırına binerek o yörede bir geziye çıktı. Ardı sıra uzak bölgelerden gelen başıboşlar kalabalığı, akordiyoncular, yiyecek ve uğurluklar satan gezgin satıcılar da geldiler. Çiftlik 3 gün sakatlarla, onulmaz hastalarla dolup taştı. Bunlar gerçekte psikoposun bilgince vaazları ve toptan günah bağışlamaları için değil, sahibinden gizli mucizeler yarattığı söylenen katırının lütfuna ermek için geliyorlardı. Psikopos, daha basit bir papaz olduğu yıllarda Urbino de la Calle'nin evine sık sık gidiyordu. Bir öğle vakti panayırdan kaçıp Hildebranda'nın çiftliğine öğle yemeğine gitti. Yalnızca dünya işlerinden konuşulan yemeğin ardından Fermina Daza'yı bir kıyıya çekip günah çıkarmasını istedi. Fermina Daza pişmanlık duyduğu hiçbir şey olmadığını açık bir biçimde öne sürerek yumuşak ama kesin bir tavırla reddetti. Amacı en azından bilinçli olarak bu değilse de yanıtının ulaşması gereken yere ulaşacağını düşünüyordu. Doktor Juvenal Urbino belli bir alaycılıkla yaşamının bu 2 yılından kendisinin değil, karısının, aile bireylerinin ve kendisinin çıkarttıkları giysileri koklamak gibi kötü huyunun suçlu olduğunu söylerdi hep. İlk bakışta temiz görünseler bile kokularından onları yıkatmak gerekip gerekmediğini anlamak için. Daha çocukluğundan beri yapıyordu bunu. Evliliklerinin ilk gecesinde kocası fark edince edekti. Kimsenin farkına varmayacağını biliyordu. Günde en az 3 kez banyoya kapanıp sigara içtiğinin de farkına varmıştı ama bunun üstünde durmamıştı. Çünkü onun sınıfından kadınların bir araya gelip bir odaya kapanarak erkeklerden konuşup sigara içmeleri alışılagelmiş bir şeydi. Yarım litrelik rakılardan da içiyorlardı. Duvarcılar gibi kafayı çekip yerlere serilinceye dek. Ama önüne gelen giysiyi burnuna dayayıp koklaması yalnızca uygunsuz değil, sağlık için de tehlikeli görünüyordu. Fermina Daza tartışmak istemediği her şey gibi bunu da şakaya alıyor, Tanrı'nın bu meraklı sarı asma kuşunu, burnunun süs olsun diye insanların yüzlerinin ortasına koymadığını söylüyordu. Bir sabah alışverişe çıkarken hizmetçi kadın evin hiçbir köşesinde bulamadıkları 3 yaşındaki oğlunu aramak için konuyu komşuya ayağa kaldırmıştı. Fermina Daza kargaşanın tam ortasında geldi. İz üstünde bir köpek gibi evin içinde bir iki dolandı. Kimsenin saklanabileceğini akıl etmediği bir dolabın içinde uyur buldu onu. Şaşkınlık içindeki kocası onu nasıl bulduğunu sorunca şöyle yanıtladı. Kaka kokusunda. Gerçekten de koku alma duygusu yalnızca çamaşırların yıkanmasına ya da yitik çocukları bulmasına yaramıyordu. Yaşamın her alanında yön duygusuydu bu onun. Özellikle toplumsal yaşamda. Juvenal Urbino bütün evlilikleri boyunca farkındaydı bunun. Özellikle başlangıçta. Fermina Daza'nın 300 yıldır kendi çevresine karşı olan bir çevrede bir yabancı gibi, yalnızca doğaüstü bir içgüdüyle açıklanamayacak çevresine egemen olma becerisiyle, keskin mercan dalları arasında kulaç atarcasına hiçbir şeye çarpmadan dolaştığı sıralarda. Taş gibi bir yürekten olduğunca, bin yıllık bir bilgelikten de kaynaklanabilecek bu korkunç yetenek, kötü bir pazar günü ayine gitmeden önce bir şanssızlığa rastladı. Fermina Daza her zamanki alışkanlığıyla kocasının bir gün önce öğleden sonra kullandığı çarşafı koklamış, yatağında başka bir erkek yatmış gibi tedirgin edici bir duyguya kapılmıştı. Önce yelek cebinden köstekli saati, ceketinin ceplerinden kalemi, cüzdanı, bozuk paraları çıkarıp tuvalet masasının üstüne koyarken ceketle yeleği kokladı. Sonra kravat iğnesini, topaz kol düğmelerini, takma yakasının altın düğmesini çıkarırken düzgünce ütülenmiş gömleği kokladı. Sonra üstüne 11 anahtar takılı anahtarlığı, sedef saplı çakıyı çıkarırken pantolonu kokladı. En sonunda da iç çamaşırları, çorapları, üstüne markası işlenmiş keten mendili kokladı. En küçük bir kuşku kırıntısı bile yoktu. Tüm giysilerine bunca yıllık ortak yaşamlarında hiç duymadığı bir koku sinmişti. Tanımlanması olanaksız bir koku. Çünkü ne çiçek kokusu ne de parfüm kokusuydu. İnsan doğasına özgü bir kokuydu bu. Hiçbir şey söylemedi. Sonraki günlerde bu kokuya da rastlamadı bir daha. Ama artık kocasının giysilerini yıkanmaları gerekip gerekmediğini anlamak için değil, içini kemiren dayanılmaz bir kaygıyla kokluyordu. Fermina Daza giysilerinin kokusunu kocasının günlük yaşamının neresine yerleştireceğini bilemiyordu. Sabah dersleriyle öğle yemeği arasında olamazdı. Çünkü aklı başında hiçbir kadının hele kendi evinde evi süpürmek, yatakları düzeltmek, alışveriş etmek, yemek hazırlamakla uğraştığı o saatlerde belki de çocuklarından birini başı yarılmış vaktinden önce okuldan eve gönderebilecekleri, çocuğun onu sabahın 11'inde düzeltilmemiş yatağında çıplak, üstelik de üstüne abanmış bir doktorla görebileceği kaygısıyla böyle bir saatte çarçabuk sevişmeye kalkamayacağını düşünüyordu. Hem sonra Doktor Juvenal Urbino'nun yalnız geceleri tam bir karanlıkta, en geç sabah kahvaltısından önce kuşlar ötmeye başlamadan seviştiğini biliyordu. O saatten sonra dediğine göre soyunup giyinmenin yorgunluğu, horozlar gibi güpegündüz sevişmenin zevkinden daha büyük oluyordu. Öyle ki giysilerine koku sinmesi ancak hasta ziyaretlerinden birinde ya da satranç yahut sinema akşamlarından çalınan bir anda olabilirdi. Bu sonuncu olasılığı kanıtlamak güçtü. Çünkü birçok arkadaşlarının tersine Fermina Daza kocasını gözetlemeyecek ya da birinden onun bunun adına yapmasını istemeyecek kadar onurluydu. İhaneti en elverişli görünen ziyaret saatleri denetlenmesi en kolay saatlerdi aynı zamanda. Çünkü Doktor Juvenal Urbino evlerine ilk kez gidişinden onları son bir hac ve ruhlarının erinci için bir tümceyle öte dünyaya uğurlayıncaya dek hastalarının her birinin hastalığının seyrini, vizite ücretlerini ayrıntılarıyla kaydediyordu. Aradan 3 hafta geçtikten sonra Fermina Daza birkaç gün kokuyu duymadı. Sonra en ummadığı bir anda ard arda birkaç gün her zamankinden daha sinsi bir biçimde duydu. Üstelik bugünlerden biri ailece birlikte geçirdikleri, bir an bile birbirlerinden ayrılmadıkları bir pazar günüydü. Bir gün öğleden sonra alışkanlıklarına hatta isteğine aykırı olarak kendini kocasının çalışma odasında buldu. Hiçbir zaman yapmayacağı bir şeyi kendisi değil de bir başkası yapıyormuş gibi bir duyguyla olağanüstü güzellikte bir Bengal büyüteciyle son ayların hasta ziyaretlerine ilişkin içinden çıkılmaz notları sökmeye çalıştı. Belli belirsiz kreozot kokusu sinmiş, bilinmeyen hayvan derileriyle ciltli kitaplar, öğrencilerin silik grup resimleri, iyi cins parşömenler, yıllar boyu toplanmış usturlaplar ve garip hançerlerle tıka basa dolu bu çalışma odasına ilk kez yalnız giriyordu. Her zaman kocasının özel yaşamının biricik parçası saydığı, aşkın kapsamına girmediği için içeri girme hakkı olmayan gizli bir tapınaktı burası. Yalnızca birkaç kez kısa süreli işler için kocasıyla birlikte girmişti buraya. Tek başına hele ona yakışıksız görünen araştırmalar için içeri girmeye hakkı yokmuş gibi geliyordu ona. Ama oradaydı işte. Gerçeği ortaya çıkarmak istiyor ancak onu bulmanın korkunç yılgısıyla karşılaşılabilecek bir kaygıyla arıyordu onu. Doğuştan kibrinden, onurundan bile daha zorlayıcı, denetlenmesi olanaksız bir kasırganın dürtüsüyle. Büyüleyici bir işkence. Hiçbir şeyi açıklığa kavuşturamadı çünkü kocasının hastaları da ortak arkadaşları dışında onun özel dünyasının bir parçasını oluşturuyordu. Yüzleriyle değil, acılarıyla, gözlerinin rengiyle ya da yüreklerinin sakınmalarıyla değil, karaciğerlerinin büyüklüğüyle, dillerinin pasıyla, sidiklerinin tortusuyla, ateşli gecelerinin sanrılarıyla tanınan kimliksiz insanlar. Kocasına inanan, onun sayesinde yaşadıklarına inanan insanlar, oysa gerçekte onun için yaşıyorlar, onun el yazısıyla tıp dosyasının altına yazılmış bir tümceye indirgeniyorlardı sonunda. Erinç içinde ol, Tanrı kapıda seni bekliyor. Fermina Daza boşu boşuna 2 saat geçirdikten sonra yakışıksız bir işe kışkırtıldığı duygusuyla çalışma odasından çıktı. İmgelemenin kışkırtmasıyla kocasındaki değişiklikleri incelemeye başladı. Sofrada olsun, yatakta olsun, isteksiz, öfkelenmeye, iğneleyici yanıtlar vermeye eğilimli buluyordu onu. Evde olduğu zamanlar eski dingin adam değil, kafese kapatılmış bir aslan gibiydi. Evlendiklerinden beri ilk kez onun geç kalmalarına dikkat ediyor, onu inceden inceye denetliyor, gerçeği ondan söküp almak için yalan söylüyordu ona. Ama ardından çelişkilerinden ötürü ölesiye yaralanmış hissediyordu kendini. Bir gece garip bir duyguyla sıçrayarak uyandı. Kocası karanlıkta nefret doluymuş gibi görünen gözlerle bakıyordu ona. İlk gençlik yıllarında Florentino Ariza'nın hayalini yatağının ayak ucunda gördüğü zaman da buna benzer bir ürperti duymuştu. Ama onun hayali nefret değil, sevgi doluydu. Üstelik hayal değildi bu kez gördüğü. Kocası sabahın 2'sinde uyanmış, yatakta doğrulmuş onu seyrediyordu uyurken. Ama bunu neden yaptığını sorunca yatsıdı. Yeniden başını yastığa koyarak düş görmüş olmalısın, dedi. O geceden sonra Fermina Daza'nın gerçeğin nerede bittiğini, düşün nerede başladığını tam olarak bilmediği o dönemde buna benzer başka olaylarla birden delirmekte olduğunun bilincine varıp allak bullak oldu. Kocasının Corpus Christi perşembesine katılmadığının, son haftalarda hiçbir pazar ayinine de katılmadığının, o yıl tinsel yaşama çekilmeye de vakit bulamadığının bilincine vardı sonunda. Ruh sağlığında bu alışılmadık değişikliklerin nereden kaynaklandığını sorduğunda kaçamak bir yanıt aldı. Bu kesin bir ipucuydu çünkü 8 yaşında ilk komünyona katıldığından beri böyle önemli bir günde komünyonu sakladığı olmamıştı hiç. Böylece kocasının yalnızca ölümcül bir günah işlemekle kalmadığının, günah çıkarttığı papazın yardımına başvurmadığına göre günahında direnmeye kararlı olduğunun da bilincine vardı. Aşkın tam tersi gibi görünen bir şey için bunca acı çekebileceğini hiç düşünemezdi. Ama kendini böyle bir durumda buluyordu. Ölmemenin tek yolunun da içini zehirleyen yılanın yuvasını ateşe vermek olduğuna karar verdi. Öyle de yaptı. Bir gün öğleden sonra kocası öğle uykusunun ardından günlük okumasını bitirirken terasta çoraplarının topuklarını onarmaya koyuldu. Birden işini bıraktı. Gözlüğünü alnına kaldırdı. En küçük bir sertlik belirtisi göstermeden kocasına seslendi. Doktor! Kocası o günlerde bütün dünyanın okuduğu L'Île des Pingouins romanını okumaya başlamıştı. Dalgın yanıtladı onu. Oui, Fermina Daza üsteledi. Penguen Adası. Yüzüme bak. Doktor Juvenal Urbino okuma gözlüğünün pusu arasından görmeden baktı ona ama yakıcı bakışlarını hissetmesi için gözlüğünü çıkarması gerekmedi. Ne var ne oluyor diye sordu. Sen benden daha iyi bilirsin dedi Fermina Daza. Başka bir şey söylemedi. Gözlüğünü indirdi, çorapları onarmayı sürdürdü. Doktor Juvenal Urbino uzun kaygı saatlerinin sona erdiğini anladı o zaman. Önceden tasarladığının tersine yüreğinde bir deprem sarsıntısı değil bir erinç çarpıntısı duydu o an. Er geç olması gereken şeyin bir an önce olmasının verdiği ferahlıktı bu. Bayan Barbara Lynch'in hayali sonunda evin içine girmişti. Doktor Juvenal Urbino onu 4 ay önce Misericordia Hastanesi'nin kliniğinde sıra beklerken tanımıştı. Hemen o anda da yazgısında kaçınılmaz bir değişikliğin meydana geldiğinin bilincine varmıştı. Uzun boylu, iri kemikli, melas renginde, melasın doğal kıvamında yumuşak tenli bir melezdi. O sabah beyaz benekli, kırmızı bir giysi, göz kapaklarını gölgeleyen çok geniş kenarlı giysisiyle bir örnek bir şapka giymişti. İnsan türünün geri kalanından daha belirgin bir cinselliği varmış gibiydi. Doktor Juvenal Urbino klinikte hasta bakmazdı ama vakti olduğunda ne zaman oradan geçse ileri girip üst sınıflardaki öğrencilerine en iyi ilacın doğru tanı olduğunu anımsatırdı. Böylece öğrencilerinin olağan olmayan bir davranışının farkına varmamalarına özen göstererek ansızın ortaya çıkan melezin muayenesinde bulunacak biçimde ayarladı işleri. Neredeyse hiç bakmadı ona ama adını, adresini belleğine iyice yerleştirdi. O gün öğleden sonra son hasta ziyaretinin ardından arabasını kızın muayene odasında verdiği adrese yöneltti. Gerçekten de oradaydı. Serin Mart havası almak için terasa çıkmıştı. Çinko damına varıncaya dek baştan başa sarıya boyanmış, kaba bez perdeli pencereleri, sundurmaya asılı karanfil ve eğrelti otu saksılarıyla, Mala Crianza bataklığında ahşap direkler üstüne oturtulmuş tipik bir antik eviydi. Saçağı asılı kafelisin içinde bir turpial, Turpial ya da turupial, Amerika'da yaşayan sarı asma kuşuna benzer, kolayca evcilleştirilebilen, çoğu kez birkaç sözcüğü yinelemeyi öğrenen bir kuş ötüyordu. Karşı kaldırımda bir ilkokul vardı. Okuldan kargaşa içinde dağılan çocuklar, arabacıyı at ürkütmesin diye dizginleri kısmak zorunda bıraktılar. İyi de oldu bu, çünkü Bayan Barbara Lynch doktoru tanımaya vakit buldu. Eski bir dost gibi selamladı onu. Ortalık yatışıncaya dek bir kahve içmeye çağırdı. Doktor Juvenal Urbino, alışkanlıklarına aykırı olarak büyülenmişçesine içti kahvesini. Onun kendisinden söz edişini dinleyerek. O sabah onu ilgilendiren biricik şey buydu. Bundan sonraki aylar boyunca da bir an bile huzur vermeden onu ilgilendirecek biricik şey o olacaktı. Bir kez yeni evlendiği sıralarda bir arkadaşı karısının yanında er geç evliliğin dengesini tehlikeye düşürecek çılgınca bir tutkuya kapılacağını söylemişti ona. Kendini iyi tanıdığına inanan, ahlaksal köklerinin sağlamlığını bilen Doktor Juvenal Urbino gülmüştü bu kehanete. Hadi bakalım, olmuştu işte. Tanrı bilim doktoru Bayan Barbara Lynch, Doktor Juvenal Urbino'nun kendi tanrısından ayırt etmek için adlarını küçük harfle yazdığı birçok tanrıdan birinin sözünü yaymak için bataklıktaki yoksul köyleri katır sırtında dolaşan zenci, sıska bir protestan papazı olan muhterem peder Jonathan B. Lynch'in biricik kızıydı. İyi bir İspanyolca konuşuyor, sözcükleri sıralarken sık sık takılıyor, bu sürçmeler onun sevimliliğini arttırıyordu. Aralık'ta 28'ini dolduracaktı. Kısa bir süre önce onda aynı yanılgıya bir daha düşme isteği bırakmayan, 2 yıllık kötü bir evlilik geçirdiği, babasının çömezi olan bir papazdan boşanmıştı. Biricik aşkım, turpialim, dedi. Ama Doktor Urbino bunu belli bir amaçla bile bile söylediğini düşünmeyecek denli ciddiydi. Tersine, bunca kolaylığın bir araya gelmesinin Tanrı'nın ona daha sonra pahalıya ödeteceği bir tuzağı olup olmadığını sordu kendi kendine. Ama içinde bulunduğu şaşkın durumdan ileri gelen Tanrı bilimsel bir saçmalık olarak aklından çıkardı bu düşünceyi. Doktor Juvenal Urbino tam gitmek üzereyken sabahki muayenesine değindi söz arasında. Bir hastanın hastalığından söz etmekten daha hoşuna gidecek bir şey olmadığını biliyordu çünkü. Hastalığından söz ederken öyle ışıl ışıldı ki Doktor Juvenal Urbino ertesi gün daha esaslı bir muayene için saat tam 4'te geleceğine söz verdi. Kız şaşırdı. Bu düzeyde bir doktorun onun olanaklarının çok üstünde olduğunu biliyordu. Ama Doktor Juvenal Urbino yatıştırdı onu. Bu meslekte öyle davranırız ki varsıllar yoksulların yerine para öderler. Sonra cep defterine not etti. Bayan Barbara Lynch, Mala Crianza bataklığı öğleden sonra saat 4'te. Birkaç ay sonra Fermina Daza, tanı, sağaltım ve hastalığın seyriyle uzayan bu notu okuyacaktı. Ad dikkatini çekti, sonra birden onun New Orleans'tan gelen meyve gemilerinden indirilen artistlerden biri olabileceği geldi aklına. Ama adres büyük bir olasılıkla onun Jamaikalı ve hiç kuşkusuz zenci olabileceğini düşündürdü onu. Hiç üzülmeden kocasının beğenisinin dışına attı onu. Doktor Juvenal Urbino cumartesi buluşmasına Bayan Lynch daha onu karşılamak için giyinmeyi bitirmeden 10 dakika erken geldi. Sözlü sınava girdiği Paris günlerinden bu yana böylesine bir gerginlik duymamıştı. Barbara Lynch, sırtında ince bir ipek gömlek, çadır bezinden yatağa uzanmış sınırsız bir güzellikteydi. Her şey büyük ve dolgundu. Deniz kızlarınınkini andıran kalçaları, için için yanan bir kor gibi derisi, korkusuz göğüsleri, sağlam dişleri, kusursuz diş etleri. Gövdesinin her yanından sağlık fışkırıyordu. Fermina Daza'nın kocasının çamaşırlarında duyduğu insan kokusu buydu. Büyük bir sevimlilikle kolon çarpıklığı dediği Doktor Juvenal Urbino'nunsa önemsenecek bir belirti olmadığını sandığı bir şeyden ötürü gitmişti kliniğe. Öyle ki Doktor Urbino iç organlarını dikkatten çok istekle yokladı. Sağduyusunu yitiriyor, bu olağanüstü yaratığın içinin de dışı kadar güzel olduğunu keşfediyordu şaşkınlık içinde. Karayip kıyı bölgesinin en iyi hekimi gibi değil, içgüdülerinin karışıklığından ötürü zavallı bir tanrı kulu gibi. Dokunuşun hazzına bıraktı kendini o zaman. Ciddi meslek yaşamında yalnızca bir kez olmuştu böyle bir şey. Yaşamının en büyük utancını duymuştu o gün. Çünkü hasta kadın içerlemiş, onun elini uzaklaştırmış, yatağın içinde oturup şöyle demişti ona. İstediğiniz şey olabilir ama böyle değil. Oysa Bayan Lynch kendini onun ellerine bıraktı. Hekimin mesleğini düşünmediğinde hiçbir kuşkusu kalmayınca da ahlak buna izin vermez sanıyordum, dedi. Doktor Juvenal Urbino giysileriyle gölden çıkmış gibi terden sırılsıklandı. Bir havluyla ellerini yüzünü kuruladı. Ahlak, dedi. Biz erkekleri odundan yaratılmış sanır. Bayan Lynch anlayışla elini uzattı ona. Benim böyle sanmam böyle bir şey olamaz anlamına gelmez, dedi. Böyle ünlü bir adamın benim gibi zavallı bir zencinin farkına varması ne demektir, düşünün. Sizi düşünmeden bir anım bile geçmedi, dedi Doktor Urbino. Bu itirafı öylesine titreyerek yapmıştı ki acımaya değerdi. Ama Bayan Lynch yatak odasını aydınlatan bir gülüşle her türlü kötülüğün dışına çıkarttı onu. "Sizi hastanede gördüğüm an anlamıştım doktor," dedi. "Zenciyim ama aptal değilim." Hiç kolay olmadı. Bayan Lynch onuruna leke sürülmesini istiyordu, güvenlik ve aşk istiyordu, bunlara değdiğine inanıyordu. Doktor Urbino'nun onu baştan çıkarmasına olanak verdi ama evde yalnız bile olsa odasına girmeden. En ileri gittiği nokta tüm ahlak kurallarını dilediğince çiğneyerek yoklama ve dinleme törenlerinin yinelenmesine izin vermekti. Ama giysilerini çıkarmadan. Oysa Doktor Urbino ısırdığı yemi bırakmak istemiyordu. Neredeyse her gün kuşatmalarında direndi. Pratik nedenlerle Bayan Lynch ile sürekli bir ilişki hemen hemen olanaksızdı onun için. Ama zamanında durmak için gereğinden çok güçsüzdü. Tıpkı daha sonra daha ileri gitmek için gereğinden çok güçsüz kalacağı gibi. Sınırları buraya kadardı. Muhterem peder, Lynch'in düzenli bir yaşamı yoktu. Bir yanında İncil'lerle İncil'i yayma kitapçıkları, bir yanına yiyecekler yüklenmiş katırının sırtında, aklına esince gidiyor, en akla gelmedik bir anda geri dönüyordu. İkinci bir sakınca da karşıdaki okuldu. Çünkü çocuklar pencereden sokağa bakarak şarkı söyler gibi derslerini yineliyorlardı. En iyi görebildikleri evde karşı kaldırımdaki kapıları pencereleri sabahın altısından başlayarak ardına dek açık duran evdi. Bayan Lynch'in turpial dersleri öğrensin diye kafesi saçağa astığını görüyorlardı. Başında kırmızı bir türban evi temizlerken kara iplilere özgü pırıl pırıl sesiyle dersleri onlarla birlikte inelediğini görüyorlardı. Sonra da sundurmada oturup kendi kendine İngilizce öğleden sonra ilahileri söylediğini görüyorlardı. Çocukların olmadığı bir saat seçmek zorundaydılar. Yalnızca iki seçenek vardı. Öğle ile iki arasında öğle yemeği tatili. Ki bu Doktor Urbino'nun da yemek saatiydi. Ya da öğleden sonra geç vakit. Çocuklar evlerine gittikleri zaman. Bu ikisi için de uygun bir saatti. Çünkü bu saatte Doktor Urbino ziyaretlerini bitirmiş oluyor, ailesiyle birlikte akşam yemeği yemek için eve gitmeden önce birkaç dakika boş vakit kalıyordu. Üçüncü ve Doktor Urbino için en önemli sorun kendi durumuydu. Arabasız gidemezdi, oysa herkes tanıyordu onu. Üstelik hep kapıda durması gerekiyordu. Sosyal kulüpteki arkadaşlarının hemen hemen hepsinin yaptıkları gibi arabacısını suç ortağı yapabilirdi ama bu alışkanlıklarının dışındaydı. Öyle ki Bayan Lynch'e yaptığı ziyaretler apaçık bir duruma gelince üniformalı arabacı araba uzun süre kapıda durmasın diye onu daha sonra almaya gelmesi için daha iyi olmaz mı diye sorma göz bekliğini bile gösterdi. Doktor Urbino yapısına uymayan bir tepkiyle sert bir sesle sözünü kesti. "Seni tanıdığımdan beri ilk kez söylememem gereken bir şeyi söylediğini işitiyorum," dedi. "Pekala, bu sözleri söylememiş sayıyorum." Çözüm yoktu. Böyle bir kentte hekimin arabası kapının önünde durdukça bir hastalığı gizlemek olanaksızdı. Ara sıra Doktor Urbino hastalarının evlerine uzaklık el verirse yayaya ya da kiralık bir arabayla gidiyordu. Kötücül yahut zamansız varsayımlardan kaçınmak için. Ama bu gibi hileler pek işe yaramıyordu çünkü eczaneye verilen reçeteler gerçeği açığa vuruyordu. Öyle ki Doktor Urbino hastalarının kutsal hakkı olan hastalıklarının giziyle birlikte erinç içinde ölme hakkını korumak için doğru ilaçlarla birlikte sahte ilaçlar da yazıyordu. Arabasının Bayan Lynch'in evinin önünde durmasını çeşitli dürüst yollarla da haklı çıkarabilirdi. Ama bunu uzun süre hele dilediği gibi bir ömür boyu yapamazdı. 26. ayrımın sonu sayfa 278.